Kitabın 5. ayrımı.
Güneş ülkesini Türkçe'ye çeviren Vedat Günyal'a göre bu kitap insanoğlunun mutlu bir yaşama kavuşma isteğinin en temiziyle yazılmış eserlerin başında gelir. Burada günün birinde gerçekleşeceğini düşündüğü toplum modelini ortaya koyar Campanella. Ona göre bütün kötülüklerin ve haksızlıkların kaynağı insanların bencilliği ve mülkiyet hırsıdır. İsa bütün insanların yeryüzünden ortaklaşa yararlanmalarını istediği halde mal mülk tutkusu töreyi paramparça etmiştir. Oysa güneş ülkesinde kimse kimsenin hakkını yemez. Çünkü herkes havariler gibi yiyeceğini ortak sofradan yer. Kitabın son sözü şudur. Bizim düzenimiz havarice bir düzendir. Ortak yaşamın zevke değil, karşılıklı saygıya dayanmaktadır. Mutlu bir altın çağı olduysa eskiden, niçin olmasın yeniden? Campanella'nın hapis hayatı 27 yıl sürdü. 1926'da İspanya kralı ölünce serbest kaldı. 3 yıl sonra da çanını çaldığı yeni sabahları göremeden öldü. Güneş ülkesi ölümünden 14 yıl sonra 1643'te yayımlandı. İnsanlık Campanella'nın müjdelediği eşit, adil ve özgür bir toplumun idealinin çan sesleriyle yüzyıllar boyu koştu durdu düşe kalka. İnsanlık Campanella'nın müjdelediği eşit, adil ve özgür bir toplum idealinin çan sesleriyle yüzyıllar boyu koştu durdu düşe kalka. Bugün çağlar ötesinden kafamızı kaldırıp insanlığın o büyük koşusuna baktığımızda kimimiz barışa açılan dev bir kapı görüyoruz, kimimizse şiddetin kör kuyusunu. Teleskoplarımız gezegenimizin istikbalinde kimimize puslu bir gök kubbe gösteriyor, kimimize rengarenk bir gökkuşağı. Lakin ışık şurada. Bunca yüzyılda ne yaparlarsa yapsınlar, bir güneş ülkesi tahayyülünü silemediler hafızalarımızdan. Ebedi barış düşümüzü öldüremediler. Altın çağda özgür ve adil bir hayat ideali, bütün kıyamet tellallarına rağmen hala yaşıyor yaşayacak. İnsanlık için hiç de az umut değildir bu. Fahrenheit 451. Öğle sonu güneşinde zaman uykuya dalmıştı. Uzun sürmüş ve giderek şiddeti artmış bir koşturmacanın ardından bin yılın ipini göğüsleyen yorgun insanoğlunun arayıp durduğu huzur gizli bu masum cümlede. Bin yıldır yerküreyi kanla sulayan bütün o vahşi cenk meydanlarını sırf o telaşsız öğle sonu güneşinde biraz olsun soluklanabilmek için. O itiraz yüklü hesaplaşmalar, kalleş pusular, zalim tiranlara karşı biçare ayaklanmalar, yakılan cadılar, kurşunlanan isyancılar, basılan saraylar, binbir entikanın kol gezdiği borsalar hep bu cümlenin vaat ettiği ütopya uğruna değil mi? Yeryüzünde cenneti bulabilme düşü değil mi bütün hayatımızı cehenneme çeviren? Muhteris bir asrın tozlu defterini kapatırken aklımda kala kala Ray Bradbury'nin 100 yıl ortasında yazdığı karşı ütopyası Fahrenheit 451 kalıyor. Sizin nasıl bir gelecek yüzyıl tahayyülünüz var bilmem. Ama Bradbury 50 yıl önce bize sefil bir baskı toplumunun beklediğini haber vermişti. Bradbury romanında öyle bir çağdan söz eder ki orada bütün evler yanmaz plastik kılıfla kaplandığından yangın tehlikesi tamamen bertaraf edilmiş, itfaiye örgütüne de yapacak tek bir iş kalmıştır, kitap yakmak. Zaten 20. yüzyılda kitaplar kısalmış, özetlenmiş ve tablet haline getirilmiştir. Radyo ve televizyonun yaygınlaşmasından sonra dünya klasikleri 15 dakikalık radyo programlarına dönüşmüştür. Hamlet bir sayfalık bir özettir artık. Okullarda felsefe, tarih okutulmaz. Çünkü acelesi vardır insanoğlunun. Bu tür zırvayla kaybedecek vakti yoktur. Bütün enerjisini işine vermek zorundadır. Sabah giyinirken durup düşünmesin diye düğmenin yerine fermuar icat edilmiştir. Kitaplarda daha çok resim basılır, sadece mizah ve seks satılır. İnsanoğlu düşünmektense büyük spor gösterilerini izlemeyi tercih eder. Eleştirmenlere göre kitaplar kirli bir bulaşık suyudur. Entel sözcüğü bir karalamaya dönüştürülür. Çünkü anlayamadığı şeyden korkar insanoğlu ve kitaba düşman olur. Aradığı huzuru bütün kitapları yakmakta bulur. İşte romanın kahramanı Montag, kitap yakmakla görevli o itfaiyenin eridir. Gelen ihbarlara göre evleri basar, gaz döküp alev püskürten araçlarla kitaplıkla birlikte evleri de yakarlar. Fahrenheit 451, kitap kağıdını ateş gerektirmeden tutuşturan ısının derecesi bir anlamda kızgın düzenin simgesidir. Ne olursa bir kadının kütüphanesini bastıklarında olur. Montag kütüphaneyi yakmak üzere yere devirirken bir kitap Beyaz bir güvercin uysallığıyla kanat çırparak ellerine iner. Titreyen belli belirsiz ışıkta beyaz tüy gibi bir sayfa açılıp kalır. Montag o telaş içinde tek bir satır okuyabilir. Öğle sonu güneşinde zaman uykuya dalmıştı. O satır kızgın bir çelikle dağlanmış gibi yanar beyninde. Kitabı korkuyla alıp göğsünde saklar Montag. Evi basılan kadının lanetli bir Babil kulesi gibi kapandığı evinde kitaplarıyla birlikte tutuşmasını dehşetle izler. Bütün gece aklında o yangını söndürmeye çalışır. Sakladığı kitap ona yitirdiği bir insanlık mirasını hatırlatır. Ta ki karısı evdeki yasak yayını itfaiyeye ihbar edene kadar. Montag kaçar ve direniş örgütüne katılır. Kitapların yakılmasına karşı olan bilgilerin kurduğu bu örgüt, mirasın yok edilmesine direnmek için eşsiz bir yol bulmuştur. Her bir örgüt üyesi insanlık tarihinin önemli bir eserini ezberler. Örgüt, her kitabın kimin hafızasında bulunduğunu bilir ve bu baskı dönemi bitinceye kadar unutulmaması için bu kitap adamları korur. Her adam bir kitaptır artık. Her kitap bir adamdadır. Isının en yükseldiği, baskının en yoğunlaştığı dönemde bile insanoğlunun direniş gücü kitaplardaki mirası korumaya yeter. Yüzyıl biterken ve etrafta ısı bunca yükselmişken insan avucunun içinden ışıldayan kağıtlara bakıp soruyor ister istemez. Acaba gezegenimiz bize o huzuru bahşedecek mi? Yoksa bütün mirasımızla birlikte kendimizi ateşe mi atacağız? Cevap gelecek asırda. O mirası biz yok ettik ve ancak yine biz istersek geri alabileceğiz. Gen etik. Hepimiz heyecan içindeyiz. Bilim Tanrı'nın dilini sökmeye başladı. İnsanoğlu kendi alın yazısının yazarı olmaya koşuyor. Genetik devrim hem dertlerimizin devasını hem de uzun yaşamın sırrını vaat ediyor. Ve bizler ölümsüzlüğün düşünü gören ölümlüler, kaderimizin ana rahminde düzeltilebilmesi olasılığını zafer çığlıklarıyla karşılıyoruz. Acaba erken bir sarhoşluk mu bu? Tarih boyunca teknik ve etik hep birbirini kovaladı. Teknik hep önce koştu, etik ardından yetişmeye çalıştı. Kuşkusuz şimdi de öyle olacak. 21. yüzyılın bilimi sayılan genetik mühendisliği, insanoğlunun kullanım kılavuzunu ortaya çıkarırken, etik bunu kimin ve nasıl kullanacağı sorusuyla çıka gelecek. 1930'larda Amerika'da Öjeni hareketi başlamıştı. Bu hareket, arzu edilen genlere sahip olan insanların çoğalmasının teşvik edilmesini, genleri beğenilmeyenlerin çocuk sahibi olmasının engellenmesini savunuyordu. İyi de arzu edilen genler hangisiydi ve kimin çoğaltılıp kimin köreltilmesi gerekeceğine kim karar verecekti? Bu tartışılmadan Naziler genetik ıslah düşleriyle geldiler ve biyolojik olarak mükemmel nesiller yetiştirme amacıyla faşizmin temellerini attılar. Onları durdurmak ancak yine bilimin insani amaçlarla ürettiği bir tekniğin kullanılmasıyla, atom bombasıyla mümkün olabildi. Ebediyet düşlerinizi bulandırmak istemem. Ancak konunun dünyada sadece yaşasın 80'imizde de aşık olabileceğiz boyutuyla tartışılmadığını, bu genetik müdahaleye etik kaygılarla ciddi bir muhalefetin var olduğunu hatırlatmakta da yarar var. Muhalefetin temeli insani bir kaygıya dayanıyor. Tanrı'nın şifreleri çözülürken kainatta ilahi adalet yeniden tesis işini kim nasıl yapacak? Kaderin anahtarını kim elinde tutacak? İnsan genom projesi yeni yeni tartışılmaya başladığında Ankara Tabip Odası etik bunun neresinde? Ankara 1997 başlıklı bir kitapla duyarlı tıpçıların sesini duyurmuştu. O kitapta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doktor Nüket Büken genetik ve etik başlıklı makalesinde tam da bugün sözünü ettiğimiz kaygıları gündeme getiriyordu. Bilimsel ilerleme o kadar hızlı ki bunun doğuracağı sonuçları bizi götürdüğü yeri yeterince anlayıp değerlendiremeden uygulama tehlikesiyle karşı karşıyayız. Peki yaşadığımız genetik ihtilali bizi nereye götürüyor? İnsan bedeninin yapı taşlarının ıslah edilerek yeniden düzenlendiği bir tahakküm yüzyılına mı? Genetik denetim ve genetik ayrımcılığın çağına mı? İşe girerken genetik kodlarımızın sorulduğu, buna göre etiketlendiğimiz, dışlandığımız ya da yüceltildiğimiz bir dünyaya mı? Alışveriş merkezlerinde üstün genlerin patent hakkına sahip dev tıp firmalarının soylu gen standartlarından alınabilecek, başarmış insanların genlerinden kopyalanarak üretilecek sipariş insan dönemine mi? Genetik özürlülüğü ayıklanmış global bir insan üretme çiftliğine mi? Doktor Nüket Büken'in yazısı bu soruları yanıt ararken son derece ilginç birkaç örnek olayı tartışmaya açıyor. Biri şu: doğuştan kör bir çift çocuk sahibi olma isteğiyle genetik danışman olarak size başvurdu. Bir yanda çocuk isteyen bir ana baba, öbür yanda gelecekte karşılaşacağı sorunlar ortada olan bir bebek var. Nasıl bir danışmanlık verirsiniz? İkinci soru şu: 6 yaşındaki oğlunuzun okulundan çocuğunuzun genetik değerlendirme formunu istediler. Testte çocuğunuzda antisosyal davranışa yol açan bir kromozom yapısı saptanmıştı. Gönderseniz potansiyel suçlu sayılmasından korkuyorsunuz. Göndermeseniz ileride doğabilecek sorunlardan sakınmak için bugünden gerekecek özel ilgiden yoksun kalacaksınız. Ne yaparsınız? Üçüncü soru: 50 yaşındaki bir babada Huntington koreyası saptandı. Ancak baba hastalığın ailesine bildirilmemesini istiyor. Oysa 30-40 yaşında belirtileri saptanan ve kısa bir süre sonra ölüme yol açan bu hastalık kalıtımla geçtiği için adamın çocuklarında ölüm riski yüksek. Bir yanda hastanın sır saklama hakkı, öte yanda aile bireylerinin bilgilenme hakkı var. Kararınız ne olur? Elektronik ortaçağ. Pazar günü Eurosport'ta 3 saat Roland Garros tenis turnuvasının tek erkekler finalini izledim. Ertesi günde yine 3 saat CNN'de Timothy McVeigh'ın rating rekorları kıran finalini. İnsan haklarının asrı olacağı vaat edilen 21. yüzyılın şafağında bir insanın canına kıyılmasının böylesine coşkuyla kutlanmasından ve bu küresel şenliğin seyirciler arasında yer almaktan utanç duydum. İnfaz töreninin tanıkları izlenimlerini canlı yayında anlattılar. Oklahoma bombacısı ne giydi? Son sözü ne oldu? İdam yatağına bağlanınca ne yaptı? Damarına sodyum pentotal zerk edildiğinde gözlerini nasıl tavana dikti? İkinci sıvı verilip de akciğerinde felç başlayınca nasıl yanakları şişti? Son nefesini verdiğinde göz bebekleri nasıl kaydı? CNN bir yandan bu ayrıntıları ağız sulandırıcı bir şehvetle anlatan tanıkları verirken, öte yandan da hapishane dışında geber yazılı tişörtlerle gösteri yapan idam yanlılarının görüntülerini yayınlıyordu. Foucault hapishanenin doğuşunda. İmge Kitabevi Yayınları 1992. 2 Mart 1757 günü Paris'te bir mahkumun infaz sahnesini anlatır. Babasını öldürmekten idam cezası alan mahkum, seyircilerin doldurduğu meydana getirilir. Cellat önce kızgın kerpetenle kollarından, memelerinden, kalçalarından, baldırlarından et parçaları koparır. Mahkum, "Tanrım acı bana" diye çığlık atarken bir başka cellat, kerpetenin vücutta açtığı geliklere kaynar yağ, kurşun karışımı bir sıvı döker. O sırada günah çıkarıcılar can çekişen mahkuma haç öptürürler. Sonra mahkumun kol ve bacaklarına 4 at koşulur ve bunlar ayrı yönlere doğru kırbaçlanır. Eklemler kopmayınca at sayısı 6'ya çıkarılır. Kollar ve bacaklar koptuğunda mahkum hala hayattadır. Final bölümünde mahkumdan kalan parçalar meydanda yakılır ve küller rüzgara savrulur. Gördüğünüz gibi azap çektirme yöntemleri son 250 yılda epey sadeleşmiş. Lakin devlet eliyle cana kıyma adeti ve ibretlik seyir şenlikleri hala sürüyor. Çağımızın farkı eski meydan şenliklerinin televizyon sayesinde küresel boyutta izlenebilmesidir. Yani bir tür elektronik ortaçağ. Elbette canı yananlar McVeigh'ın 168 kişinin katil olduğunu hatırlatıp idamın caydırıcılığından dem vuracaklardır. Lakin bir devleti bir katilden ayıran intikam duygusu gütmemesi cana kıymamasıdır. Adım gibi eminim, çok yakında bütün insanlık ailesi bu ortaçağ kalıntısı cezayı yasalarından silip atacak. Ve bugün biz 250 yıl önceki bir ortaçağ infazını nasıl dehşet içinde okuyorsak, 250 yıl sonra torunlarımızın torunları da günümüzün tele infazlarını aynı hayret ve dehşetle izleyecekler. Tek kültür tehdidi. Fransız Çiftçiler Konfederasyonu Başkanı José Bové Asterix namıyla anılıyor. Bunun nedeni Galyalıların Roma İmparatoru Sezar'a direnişi gibi onun da bugünlerde bir başka işgali. Amerikan fast food devlerinin dünya mutfaklarını işgaline kafa tutması. Bové bu işgalin sadece Fransız çiftçilerini değil bütün dünyada yerel yiyecek kültürünü de yok ettiği gerekçesiyle bir McDonald's restoranını basıp 67 milyar liralık tahribat yaptı. O mahkemede yargılanırken kapıda 35 bin Fransız McDonald's defol diye bağırıyordu. McDonald's günümüzde küreselleşmenin ve tek kültür tehdidinin simgesi haline geldi. Dünyanın en büyük Ciroğlu McDonald's mağazası Moskova'da Pushkin Meydanı'nda. Yıkılan duvardan ilk sızanlar hamburgerciler oldu. McDonald's Türkiye'ye 1986'da girdi ve 15 yılda 130 restorana ulaştı. 10 yıl geç gelen rakibi Burger King ise Türkiye'de 100 restoranı açtı. Burger King'in dünya başkanı Dennis Malamatinas sadece Türkiye'de yılda 40 milyon hamburger sattıklarını belirttikten sonra Türkiye'nin 5 yıllık bu performansıyla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri arasındaki en büyük pazar haline geldiğini ilan etti. Pizza Hut ve Kentucky Fried Chicken'ın sahibi dünyanın en büyük restoran şirketi Tricon firmasının yönetim kurulu başkanı Pete Bezire Türkiye pazarını muazzam olarak niteledi. Bu iki markayla fast food sektörüne giren Mustafa Süzer'in verdiği bilgiye göre şu an 34 olan restoran sayısı 3 yıl içinde 100'e çıkacaktı. Türkiye'ye sandviç kentleşme ile birlikte 1950'lerde girdi, 60'larda içine döner kondu. Böylece sofradan kalkıp ayaküstü atıştırmaya başladık ve son 10 yılda koca bir Osmanlı mutfağını toprağa gömmeyi başardık. Halen geleneksel mutfak bu eğilime kebap, döner ekmek ve lahmacunla direniyor. Damak zevki öldü. Tad alma duygusu yerini açlık bastırma kaygısına bıraktı. İnsanoğlu kendine, yani yemeğe, sohbete, dinlenmeye, aşka ayırdığı her dakikadan feragat edip daha çok ve hızlı çalışmaya ikna edilmiş görünüyor. Ancak iş bununla sınırlı değil. Dünyayı başarma hırsı ve kazanma arzusuna prangalayan anlayış bir yandan da buna ayak direyen bütün geleneksel yapıları parçalıyor. Yerel kültürleri silerken yerine çağın ritmine uygun bir giyecek, yiyecek, eğlence kültürü koyuyor. Çocuk yetiştirme tarzından alışveriş alışkanlıklarına kadar her alana damgasını vuruyor. Benetton'un yayımladığı Color sergisi 2000 yılının ilk sayısında insanlığın geleceğini tehdit eden tek tipleşme tehlikesine dikkat çekti. Derginin verdiği örnekler gerçekten çarpıcı. Dünyada her 5 saatte bir McDonald's restoranı açılıyor. Her 24 saatte 110 bin adet jeans satılıyor. 200 ülkede gençler artık sevgililer gününü kendi bayramlarından çok önemsiyor ve o gün sevgililerine Hallmark'ın hazırladığı kartlarla ilanı aşk ediyor. Çocuklar Disney'in Mickey Mouse'unu kendi devlet büyüklerinden çok tanıyor. 1998'de dünyada en iyi iş yapan 20 filmin 19'u Amerikan filmleriydi. Halen dünyada 300 milyon evde Amerikan müzik kanalı MTV izleniyor. Güneydoğu Asya'da gençler saçlarını Jennifer Lopez veya Meg Ryan gibi kestiriyor. Nike, atletik amaçla ürettiği pabuçlardan yılda 9.2 milyar dolar kazanıyor ve satılan pabuçların sadece %20'si atletik amaçla giyiliyor. Japonya'da batılı görünebilmek için burun büyüttürme modası yayılıyor. Bütün dünyada aynı hastalık. AIDS, aynı ilaç, Viagra, aynı içecek, kola, aynı haber kanalı CNN, aynı haber, Clinton'ın aşk maceraları, aynı maç, Avrupa Futbol Şampiyonası finali aynı anda popüler oluyor. Dünya hızla tek kültüre giderken biz bir örnek hale geliyoruz. Colors, ortak kültür, önceden pişmiş ve ısıtılmış bir savaş. Bizler bu savaşın hem kurbanları hem uygulayıcıları izliyor. Yerel farklılıkların hızla yok olduğuna dikkat çekiyor. Fransızlar Asterix'e direniyorlar. Bizi kara olan mı koruyacak? Ramazan kolası. Bir süredir reklam panolarında bir Pamuk Dede ve ona sevgiyle sarılmış torununun çizgi resmi var. Altında herkes birlikte keyfim yerinde yazıyor. Bize mazinin sıcaklığını ve ihmal edilmiş hissiyatları. Büyük babanın elini en son ne zaman öptün? Hatırlatan bir reklam bu. Bir kola reklamı. Reklamın televizyon filminde de yerel motiflerle süslü bir müzik eşliğinde geniş bir aileyi herkes birlikte iftar sofrasında izliyoruz. Neşeyle oruç bozuyorlar. Sofralarında kocaman bir kola şişesi var. Reklamı görünce şaşırmadım desem yalan olur. Çünkü biz bugüne dek global çağın dev markalarını ulusal pazarda ayağına dolaşan yerel takıntılara, geleneksel yapılara, mevcut sosyal ilişkiler ağına sataşmasıyla tanıyorduk. Maazallah büyüklerimizden gördüğümüzü yapsak, siz hala annenizin yağını mı kullanıyorsunuz diye aşağılanıyorduk. Piyasada yenilere yer açmak, talep yaratmak için eskiyi kazımak, değiştirmek, başkalaşmak gerekiyordu. Bakınız, karşı kaldırıma modern mağaza açan kıza sulanan ve sonunda müşterilerini kaptıran bıçkın küçük dükkan sahibi reklamı. Bunun en uç örneğini bir başka reklamda karşı kaldırımdaki hamburgercide atıştırırken aşçısına yakalanan tükürük köfteci de görmüştük. İşin tuhafı, aşçı da öğle yemeğini orada yiyordu. Tükürüklünün kasasının arkasında hacı babasının resmi, önünde limon kolonyası vesaire vardı. Karşıdaki hamburgercide ise standart hizmet. Devir değişti, siz de değişin. Bırakın şu köylülüğü de, dünya ne yiyorsa ondan yiyin diyordu reklam. Ama bunu pek bir yukarıdan bakarak diyordu. Peki şimdi ne oldu da yine annemizin Ramazan sofralarına oturduk? Bu reklamın tasarlandığı beyin fırtınası toplantısında bulunmayı ne kadar isterdim? Acaba uyanık bir reklamcı Muazzez Ersoy'un nostalji albümlerinin çok satmasını, kaybolmuş mahalle duyarlılıklarını anlatan televizyon dizilerinin reyting rekorları kırmasını, eski Türk filmlerinin hala kalplerin vizyonunda olmasını örnek verip böyle bir kampanya mı öner? Eski Türk filmlerinin hala kalplerin vizyonunda olmasını örnek verip böyle bir kampanya mı önerdi? Yoksa reklam veren bu tür bir özür kampanyası mı ısmarladı? Ya biz bu piyasaya girdik gireli, sizin yerel özelliklerinizi yok saydık, müşteriye tepeden baktık, kırılmamakta direnen örf ve adetleri örselemeye çalıştık, kusura bakmayın mı demek istedi? Ya da faziletli belediyelerin tesislerinde şerbetle ve taklit kolalarla rekabetten bıktık, şu mübarek Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine kutsal değerlerle barışalım, uygulanan ambargoyu aşalım politikası mı güdüldü? Kim bilir, belki de küresel siyaset yerel olanın kendi içindeki farklılıkları fark etti. Bütün dünyada standart bir politika izleyerek sonuç alamayacağını gördü. Bu tek tip dayatmanın onu kaba saba bir kültürel işgalci görünümüne soktuğunu, piyasada bir kolonizasyon izlenimi doğurduğunu anladı. Şimdi globalizasyon dönemine giriyor. Global düşün, lokal davran taktiğini benimsiyor. Uyum gücünü artırıyor, girdiği pazarın şekline bürünebilen bir yapısal esnekliğe kavuşuyor. Her ülkenin mahalli özelliğine uygun bir strateji geliştiriyor. Hindistan için vejeteryan köftesi hazırlıyor, Türkiye'de menüye ayran koyuyor. Global siyaset geleneğin öyle bir kalemde yok edilemeyeceğini gördü. Weber'in tahmini gerçekleşmedi, din hafızalardan silinmedi. Görüldü ki insanoğlu birdenbire yeni yapılara itilip köklerinden koparıldığı zaman paniğe kapılıyor, içe kapanıyor, geçmişe sığınıyor, direnişe geçiyor. O yüzden son dönem reklamlarında köyümün yoğurdu kadar leziz, annemin kurabiyeleri kadar tatlı türünden yatıştırıcılar kullanılır oldu. Dünün akraba birlikteliğinden, herkes birlikte keyfim yerindeden, hemşeri dayanışmasından, sosyal devlet imkanlarından mahrum kalan, korunmasız ve güvensiz kitlelerdeki panik yatıştırılmaya çalışılıyor. Tüketiciyi tümüyle maziye hapsetmeyecek ama yaralarını saracak nispette bir Ramazan nostaljisinin fonda azıcık ney sesinin kime ne zararı olur ki? Kolanın Ramazan sofrasında hazmı kolaylaştırması gibi bu türden bir reklam stratejisi de global siyasetin hazmını çabuklaştırmaz mı? Yeni hükümdarımız piyasamız. Mübarek soyumuzun sinsice asri bir dinin emrine girdiğini farkında mısınız? Tapınağımız her sabah bir çan sesiyle ibadete açılıyor. Bu amentünün ardından ekrana yapışıp kitlesel bir tapınma töreninin totemi sayılan ışıklı panoya kilitleniyoruz. Biçare bir putperest gibi kaderimizi arıyoruz. Totemin telaşla akıp giden rakamlarında. Risaleler yerine kırmızı yeşil oklarla okumaya çalışıyoruz istikbalimizi. İşlem gören şirket isimlerini imanla zikrederek ve kapanışta hangisinin yükseleceğine dair vahiy bekleyerek tüketiyoruz günümüzü. Dolar mark paritesini günah sevap dengesinden çok önemseyerek, brokerlarımıza imamlar kadar itikad ederek ve paramızı göğsümüzde mukaddes bir muska gibi gizleyerek nehirlerinden şıkır şıkır akçe akan bir yeryüzü cennetine girmeyi umuyoruz. Piyasamız yeni tanrımız. Ona bir mücahit saflığında iman ediyoruz. Modern çağın tanrısı hiç sıkıntıya gelmiyor. Her şeyin en doğrusunu biliyor. Serbesti seviyor. O kadar narin, o kadar nazenin ki kaftanın ardında azıcık rüzgar esse hemen hapşırmaya başlıyor. En ufak sözden, en küçük jestten nem kapıyor, alt üst oluyor. Bir kez alt üst oldu mu o da ortalığın altını üstüne getiriyor. Nabzı düşüyor, ateşi yükseliyor, öfkeleniyor. O öfkeyle kurban istiyor. Prenslerini deviriyor, halkını cezalandırıyor, kavmine yoksulluk yağdırıp eziyor kullarını. O yüzden biz de ürkütmemeye çalışıyoruz onu. Aleyhine laf söyleyeni, durun düşünün diyeni derhal derdest ediyoruz. Durgunlaştı mı endişeyle gözünün içine bakıyoruz. Hasta mı oldu? Ta Amerikalardan doktor getirtiyoruz. Ama o sakin olsun, dalgalanmasın, nabzı düzgün atsın, canlansın diye çırpınıyoruz. Her programın başına onun dediği olur yazıyoruz. Yeni Tanrımızın görünmeyen mübarek eli bazen şefkatle seviyor müritlerini, bazen hiddetle dövüyor. Şuursuzca itaat ediyoruz. Himmetine sığınırsak bize refah dağıtacağını söylüyor mürşitler. Ayinde vaaz dinler gibi dinliyoruz onları ekranda. Dertlerimizin devası, her hastalığın şifası onda, biliyoruz. Yasa hakimiyetinden çok piyasa hakimiyetine inanıyoruz. Özgürlük, satın alabilme özgürlüğü, kardeşlik, hissedarlık. Birer mümin değiliz artık. Hissedarız. Hisse senedinden oylarımız. Borsa meclisimiz, tavan yapan liderimiz. Her gün gazaya koşar gibi koşuyoruz gözle tahvilleri. Devirdiğimiz eski putumuz, devletin devasa molozuna basarak ve paradan başka pusula, borsadan gayri ilahi güç tanımayarak bir uçtan diğerine savruluyoruz. Piyasa hazretleri cümlemizi ıslah etsin. Amin. 1 Eylül günü. Gece yarısı akreplerle yelkovanlar 12 rakam üzerinde buluştuğunda bitap görünen esmer bir kadın İstanbul'un modern alışveriş merkezlerinden birinde 63 saat 53 dakikadır kutsal bir emaneti tutarmış gibi durup dinlenmeksizin dokunduğu lüks arabasının başında fenalaştı. Araba ödüllü dokun bana yarışmasında ayakta duracak hali kalmamıştı artık. Benzi sararmış, göz altlarına pençe pençe morluklar çökmüştü. Bütün direncine rağmen bir ara şuurunu kaybedip beyaz eldivenli elini parlak kaportadan çekmiş ve yarışmadan elenmişti. Kendine geldiğinde başucundakilere aldın mı arabayı diye sordu. Hayır dediler. Haykırarak ağlamaya başladı. Yapmayın. 2 yaşındaki oğlumu, çocuklarımı bıraktım ben o araba için. Ona çok ihtiyacımız vardı. Büyük kriz onu böyle vurmuştu. Yaralı atlar gibi. Aynı saatlerinde küçük Armutlu'da bir gece kondu da kızıl bant altındaki gözleri yuvalarına gömülmüş bir genç kız ölümü bekliyordu. Açlığının 317. günündeydi. Aylardır aynı odada yattığı yoldaşları saksısında kurumuş fidanlar gibi birer ikişer sökülüp götürülmüşlerdi. Başucunda ne olur bir lokmaya ölme diye yalvaran kardeşine bir göz etse, vazgeçse hayatta buluşabilir, sevdiklerine kavuşabilirdi. Yapamam. Vazgeçmenin yükünü taşıyamam diye düşündü. Birkaç gün sonra onun 35 kiloluk bedeni de diğerleri gibi arkadaşların omuzlarında o kapıdan çıkacak, kardeşi ağlayacak, örgüt şehidimiz diye açıklama yapacak, bakan taviz vermedik diye böbürlenecekti. Kollarına koştuğu ölüm nasıl bir şeydi acaba? Gece arasını geçmişti saatler, takvimler Eylül'e dönmüştü. 40 yaşında bir adam yatağında o korkunç anı düşünüyordu. Ölümün soğukluğuyla ayaza kesmiş morgda beyaz bir örtüyü çekip delik deşik bir vücut göstermişlerdi. Omurgaların altından yukarı doğru kanlı çizgiler halinde derin, vahşi bıçak yaraları vardı. Kimisi iki parmağın girebileceği kadardı. Ürpermiş, daha fazla bakamamıştı. Morgda yatan babasıydı. Gece yarısıydı. Dolunayın puslu bir ışıkla aydınlattığı izbede gizlenen bir genç, baş döndürücü otlarla beslenmiş, sigarasının dumanını üfledi havaya. Öğlen bankadan son parasını da çekmeye çalışmış ama kartını kaptırmıştı. Artık bütün şehir peşindeydi. Kaçsam mı teslim mi olsam diye düşündü kendi kendine. Babası da böyle yoksul ölmüş, iki kardeşle de kendisini öksüz koymuştu. Annesinin bulaşıcılıktan aldığı para yetmeyince önce çıraklığa sonra hırsızlığa başlamıştı. Hapis çıkışı yaptığı ilk işte polis onu değil 13 yaşında bir tinerciyi yakalamıştı önce. Şimdi ise 2 yaşında verildiği çocuk esirgeme kurumunda tecavüzden esirgenememiş bir sokak fahişesi sorgulanıyordu. Akrepler yelkovanlarla buluşuyor, sancılı bir Ağustos, sessiz sedasız Eylül'e dönüşüyordu. Gecekonduda yorgun bir kadın sabah ucuz ekmek kuyruğunda yer kapabilmek için saati kuruyordu. Senedini ödeyemediği için bürosuna haciz gelmiş bir iş adamı intiharı düşünüyordu. Dekolte giysili 16'lık bir clapper ya Layla girişinde kimlik sorarlarsa diye korkuyordu. Bir kadın kıl payı kaçırdığı ödül arabasına bir ana ölüm döşeğindeki kızına iki oğul erken yitip gitmiş babasına yanıyordu. Takvimler 2001 yılının 1 Eylül'üne dönüyordu. Dünya barışın gününü kutlamaya hazırlanırken biz barışın yolunu gözlüyorduk hep birlikte. Hiç olmadığı kadar pespaye ve bir o kadar da ümitsizce.